Ayrım 25.
Sayfa 296. Bu yazı benim değil dedi Tarık Bey. Bağlanmış gibi hiç kıpırdamadan koltuğunda oturuyordu. Nilüfer'in sesi artık ciyak ciyak çıkıyordu ve bu sefer koltuğun yanında duran telefona elinin tersiyle bir vurdu, telefon yere düştü. Bu yazı senin yazın ve Gülperi kim? Gülperi diye birini tanımıyorum. Atma şunları yere. Bir kaza çıkacak şimdi. Tarık Bey şaşılası bir sakinlik içindeydi. Bu bir sakinlik değildi elbette. Kağıdı cebinde unuttuğu için kendi kendine kızıyor, ne yapacağını düşünüyordu. Nilüfer bağırmasını sürdürdü. Bağırırken büyük bir keyif alıyordu. Bunu fark etmişti ve bağırdıkça bağırıyor, eline geçen her şeyi attıkça atıyordu. ''Sen beni aldatıyorsun. Ben bunu hak ettim mi?'' diye sordu çığlık çığlığa. Sorduğu anda aklından şimşek gibi Ali, yakışıklı adam ve Marlon Brando geçti. Küçük bibloyu atacakken sehpaya bıraktı. ''Yeter artık karıcığım, uzatma. Böyle bir şey yok. Senin gibi birini niye aldatayım? Her akşam aynı saatte eve gelmiyor muyum?'' dedi Tarık. ''Bu işler gece yapılır diye bir kural mı var?'' dedi Nilüfer. Verdiği cevaptan çok hoşnut olmuştu. ''Bu işler gece yapılır diye bir kural mı vardı hakikaten?'' Süt dökmüş kedi gibi hiç kıpırdamadan oturan Tarık Bey'in hali Nilüfer'e öyle keyif veriyordu ki elinde olsa evdeki her şeyi kırıp geçirecekti. ''Ben bir şey yapmadım.'' dedi Tarık. Nilüfer birdenbire bitti, tükendi. Gerçeği gördü. ''Hangi erkek böyle bir durumda evet karıcığım, Gülperi'yle seni aldatıyorum.'' derdi. Şöyle bir baktı kocasına. ''Kötü bir adammışsın sen.'' dedi. Ava Gardner edasıyla en sevdiği artist oydu. Arkasını döndü, odadan çıktı. Galipti. Kazanmıştı. İlk defa kocasının karşısında kendisini yenik hissetmiyordu. İlk defa kayıtsız şartsız haklıydı. İlk defa böyle bağırabilmenin, ilk defa tabak çanak kırabilmenin, ilk defa tepkisini gösterebilmenin iç huzurunu taşıyordu benliğinde. Yatak odasında saatlerce ağladı. Ağlıyordu ama mutsuz değildi. Nilgün'ün halası hasta. Muharrem şokunu öyle bir gecede atlatma mümkün değil. Ona Modi'ye bile diyemiyorum artık düşünürken. O bir kısaltılmış isim, bir sevimlilik simgesi. Oysa artık benim için zavallı bir canavar. Boynumda minik bir yara bandı, sessiz evimde öylece oturuyorum. Ne oldu buran anneciğim diyor kızım. Benim tombul, kıvırcık, güzel kızım. Sivilcemi patlattım kanadı. Sakın sen böyle bir şey yapma iyi mi diyorum. Modi nerede peki diye soruyor. Bu bir sezgi mi yoksa olan biteni gören bir küçük kızın samimi sorusu mu? Doğru olmak mı gerek yoksa yalanın yaralarının ardına saklanmak mı? Birbirimizi kırdık gitti diyorum. Telefon çalıyor. Oh nihayet zamanında çalan bir zil. Olanlar oldu işte ama adamın eli düzgün. Belki sonu iyi olur diyor kardeşim heyecanlı bir sesle. Ne oldu kimin sonu iyi olacak diyorum. Kardeşim çok şaşırıyor. Ciddi olamazsın haberin yok mu gerçekten diyor. Canım sıkkın ne olur uzatma ne oldu diyorum. Çüş diyor kızgınlıkla darbe oldu. Ordu yönetimi ele aldı. Anne telefonu kapat babamı arayacağım diyor kızım. Telefon elimde dilim tutulmuş durumda. Hayretle kızıma bakıyorum. Kaç yıl oldu kim bilir birbirlerini aramayalı. Nereden çıktı şimdi bu? Babası onu yıllardır bir kez arayıp sormadı ki. Hey Nilgün şok geçiriyorsun galiba. Üzülme belki de iyi olur. Hiç olmazsa şu savaş diner, ölümler biter diye bağırıyor kardeşim. Kusura bakma telefonu kapatmak zorundayım. Kızım babasını arayacakmış diyorum. Ne? Ne diyorsun? Derken kardeşim telefonu kapatıyorum. Babanı mı arayacaksın? Nereden çıktı şimdi bu yavrucuğum? İçimden geldi merak ediyorum. Geçen gün eve gelen tamirciyi ona benzettim. Az kalsın babam sanıyordum. İçim hop etti. Arayacağım işte diyor. 10 yaşındaki çocuk neler söylüyor. Öyle kararlı bakıyor ki bunu yapacağını anlıyorum. Zaten buna izin vermememin doğru olmayacağına inanıyorum. Yarın arasak, bak ordu gelmiş. Bugün çok karışık bir gün diyorum. Hayır, bugün arayacağım anne. Çok merak ediyorum beni neden aramıyor. Beni hiç merak etmiyor mu? Çaresiz kabul ediyorum. Telefon numarasını bulup bir kağıda yazarak eline veriyorum. Hadi ara bakalım diyorum. Numarayı okuyarak telefonun başına gidiyor. O sırada telefon çalıyor. Kızım açıyor, bana uzatıyor, hiç tanımadığım bir ses. Nilgün Hanım siz misiniz? ''Ben halanızın komşusuyum. Oldukça rahatsız. Sizi istiyor.'' diyor. ''Hemen geliyorum.'' diyorum. ''Ama nasıl geleceksiniz? Sokağa çıkma yasağı var.'' diyor. ''Dışarıda kıyamet kopuyor. Bu kıyameti unutmuş gibiyim. Boynumdaki yaranın şokunu atlatamamışken kızım babasını aramak istiyor ve 90 yaşındaki halam hastalanıyor.'' Telefonu kapatıp yine kızıma uzatıyorum. ''Hadi ara babanı.'' diyorum. Heyecanla numaraları çeviriyor. ''Yılmaz Bey'i rica ediyorum.'' diyor. Gülümseyerek bekliyor. Küçücük kız karşımda rol yapıyor. Belli ki bu gülümsemesi sahte. Kendini güçlü hissetmek istiyor. Bu işin böyle olması gerek diye düşünüyor ya da beni rahatlatmak için gülüyormuş gibi yapıyor. Dudakları öyle gergin, gözleri öyle keskin ki hiç de gülebilecek soğukkanlılıkta değil ama gülüyor. Acaba babasıyla konuşmayı Yılmaz Bey diye mi sürdürecek? Merakla izliyorum. ''Baba, merhaba, nasılsın? Benim, anladın mı?'' diyor. ''Tanıdın mı?'' demeye dili varmıyor. ''Anladın mı?'' diyor. Sözcükleri ne güzel kullanıyor. Onunla gururlanıyorum. Gözlerim yaşarıyor. ''Evet babacığım, bir sesini duyayım.'' dedim. ''Belki seni görürüm diye düşündüm.'' diyor. O anda yüzü kaygıyla geriliyor. Yanıt alınca yine gülüyor. Bu kez içten bir gülümseme bu. ''Tamam baba, bu durum düzelsin, gelir beni alırsın.'' ''Aa evet, kardeşimi de çok merak ediyorum.'' diyor. Telefonu kapattıktan sonra bana bakıyor. ''İzin verirsin değil mi onunla görüşmeme? Gelecek cumartesi beni alacak.'' diyor. ''Ne demek izin vermek kızım? Çok memnun oldum. O senin baban. Kırgın olmanız hiç doğru değildi zaten.'' diyorum. ''Ben kırgın değildim ki. O sana kızgındı.'' diyor. İçinden babasını affetmeye hazırlanmış, mantıklı nedenini de bulmuş. Bana kızgın olduğu için kendisini aramadığını düşünüyor. Bunu haklı buluyor. ''Halam. Halama gitmem gerekiyor. Karakolu arıyorum. Halam ölüyor diye yalvarıyorum. Polisler geliyor. Beni halamın evine götürüyorlar. Evden çıkmadan çağırdığım ambulans geliyor. Halamı hastaneye götürüyoruz. Boynundaki eflatun taşlı kolyeyi, elmas taşlı yüzüklerini hemşireyle birlikte çıkartıyoruz. Ayağındakini de çıkartın.'' diyor genç kız. ''Ayakkabılar ayağında değil.'' diyorum. Başıyla ayaklarını işaret ediyor. Hafiften gülerek. ''Bakın.'' diyor. Halamın sağ ayak bileğindeki ince zinciri görüyorum. Çığlıklar atarak gülesim geliyor. Şu son birkaç günkü mutsuzluğum içinde beni artık hiçbir şeyin neşelendiremeyeceğini düşünürken halamın ayağındaki zincir beni çılgınca bir mutluluğa uçuruyor. Yüreğim neşeyle, içim huzurla doluyor. En önemlisi umutlanıyorum yeniden. Yaşamak ne güzel. Halamın zincirli ayak bileğini okşarken, ''Bu şimdilik kalsa ne olur?'' diyorum hemşireye. Sanki beni anlıyor ama yanıtlamıyor. ''Nilgün, gel kızım.'' diyor halam fısıltıyla. Yanına gidiyorum, zincirli ayak bileğini bırakıp. ''Hiç üzülme, senin bile bilmediğin ne aşklar yaşadım ben. Birinden daha yeni ayrılmıştım ama hak etmişti suratsız herif.'' diyor. İçimdeki neşe dışarı taşıyor, gülmeye başlıyorum elini tutarak. ''İyi etmişsin halacığım.'' O olsun pis herif ediyorum. Gülüyor. İçeri doktorlar, oksijen tüpleri, bir sürü alet giriyor. Oda doluyor. Çıkmamı işaret ediyorlar. Hiç üzülme diyor. Elimi sıkmaya çabalıyor. Kızımla birlikte bekleme salonundaki kanepenin üzerinde uyukluyoruz sabaha dek. Halam sabah olduğunda ölüyor. İlk kez bir insanın ölümü içimi umutla dolduruyor. Nil iyileşiyor. Aylar var, Nil'in yüzü hiç gülmüyor, hiçbir şeyle ilgilenmiyor, hiçbir şeyi düşünmüyor, aldırmıyor. Nil'in eli her dakika kulağının altında. Orada bir yerlere bastırıyor, elini boğazının üzerinde dolaştırıyor. ''Yine ne var kızım?'' diyor annesi. ''Şurada bezeler var. Bak, aynı şişkinlik karnımda da var. Bu korkunç bir şey anne, seni üzmek istemiyorum ama bu bir felaket.'' ''Nedir o?'' diyor annesi. Nil son derece üzgün bir ifadeyle. ''Görmezlikten gelme. Bu bir lenf kanseri olabilir. Kulak altındaki şeyler karında da olursa öldürücü bir hastalık bu.'' diyor. ''Nereden öğrendi bunları?'' diye soruyor annesi. ''Sağlık ansiklopedisinden.'' diyor Nil. ''O ansiklopedileri veren gazetenin Allah cezasını vermesin. Ne halt ettin de kuponları biriktirdin.'' diyor annesi. ''Bunun ansiklopediyle ne ilgisi var anne? Gel kendin bak. Nasıl şişlikler var boğazımda.'' Annesi kızgınlıkla başını sallıyor. ''Geçen haftada karnın şişmişti. Rahminde Ur var sanıyordum. Hani arkadaşımın başına gelmişti ya, bunu duyunca aniden senin de karnın şişmişti. Ne oldu? Doktor gaz dedi. O zaman bir şey olmaması demek, bugün de hiçbir şey yok olduğu anlamına gelmiyor, diyor Nil. Peki, daha önce de kolun ağrımıyor muydu? Elektro çektirmedik mi? Kalp hastası oldun diye hiçbir şeyin çıkmadı. Anne, ne demek istiyorsun, yalan mı söylüyorum? Ağrımayan şeye ağrıyor mu diyorum. Al işte, tut şuraları. Minik minik şişlikler var ve lenf kanseri böyle başlarmış. Nil ağlamaya başlıyor. Son günlerde hiç makyaj yapmıyor. Saçlarını sımsıkı toplamış, çok bakımsız ama öyle güzel ki. Annesinin içi acıyla doluyor. Öyle bir çocuk yetiştirecekti ki hiç sorunu olmayacaktı. Dünyanın bir tane kızı olacaktı. O herkes örnek diye onu gösterecekti. Akıllı bir kadındı. Üstelik kızını tek başına, kimsenin müdahalesi olmadan kendi ilkeleri doğrultusunda yetiştiriyordu. Mükemmel biri olacaktı onun kızı. Oysa onun kızının sorunları hiç bitmiyordu. Koskoca kadın oldu. Nil kadar sorunlu bir hayat yaşamadı. Öleceğim anne, ben kanser oldum, diyor. Tamam. Yarın kulak buruncuya gideriz. Kanser olmuşsan o zaman üzülürüz. Şimdiden ağlamanın bir yararı yok, diyor annesi. Nil'in ağlaması artıyor. Bacak bacak üzerine atmış, sürekli ayağını sallıyor. Sen beni hiç ciddiye almıyorsun. Umurunda bile değilim, diyor. Doktor Nil'e hiçbir şey olmadığını söylüyor. O küçük, önemsiz bezelerin nedenini anlatıyor. Karnınızda bir şey göremiyorum. Hem ne ilgisi var bunların birbiriyle? O bezelere durmadan dokunuyorsanız sertleşir, kalıcı olabilir. Ama isterseniz bir de tahlil yaptıralım, iyice anlayalım hiçbir şeyiniz olmadığını, diyor. Doktordan çıktıklarında annesi, gözün aydın, gördün mü hiçbir şeyin yokmuş, diyor. Nil'in doktordaki rahatlığı kaybolmuş gibi. Ne malum bu adamın iyi bir doktor olduğu, diyor endişeyle. İyi bir doktormuş, arkadaşım önerdi, diyor annesi. Ünlü değil, adını hiç duymamıştım, diyor Nil. Üstelik bu kulak burun boğazcı, kanser uzmanı değil ki, diye yineliyor endişesini. Deli misin nesin sen? Sinirimi bozuyorsun. Adam bir şey görseydi seni hemen bir başka doktora gönderirdi. Kan tahlili istedi ama, diyor Nil. Bundan bir anlam çıkartmıyor musun? Annesi ne yapacağını, ne diyeceğini şaşırıyor. Senin kaçık olduğunu anladı. Kan tahliline bak da iyice emin ol hasta olmadığından, diye düşündü adam. Bence öyle değil, diyor Nil. Gözleri dolu dolu. Adam kuşkulandı. Kan tahlilinde hasta olduğumu görecek, ona göre davranacak. Tahlil sonuçları ertesi gün belli olacak. Nil. Asla ben gidip alamam. Orada kötü bir şeyler çıkacak. Ben buna dayanamam, diyor. Bunu söylerken titriyor. Annesi tahlil sonuçlarından hiçbir şey çıkmayacağından emin. Yine de hafif endişelenerek laboratuvara gidiyor. Hiçbir şey olmadığını öğreniyor. Nil'i de alıp doktorun yolunu tutuyorlar. Doktor Nil'in sapasağlam olduğunu yineliyor. Nil 3 günde kendine geliyor. Biraz neşeleniyor. 4. gün alnında ve ensesinde çıkan 2 büyük sivilce yüzünden AIDS oldum diye tutturuyor. AIDS'i kan tahlili yapılırken iğneden kaptım, diyor annesi. Kan alınırken yeni iğne açılıyor. Bunu görmedin mi, diye soruyor. Gidip test yaptırıyorlar. Temiz çıkıyor. Nil bir hafta sonra lösemiden kuşkulanıyor. Çünkü son 10 gün içinde 2 kilo verdi. Üstelik kendini çok halsiz hissediyor. Annesi, durmadan hastalık düşündüğünden hiç yemek yemiyorsun. Canın sıkılıyor. Elbette kilo vereceksin. Halsizleşeceksin. Ayrıca daha geçen hafta kan tahlili yaptırmadık mı? Kan hastalığı en iyi kan tahlilinden çıkmaz mı, diyor. O 10 gün önceydi, diyor Nil. Bugün iyi olduğum anlamına gelmez. Dün hastalanmışsam ne olacak? Senin acilen bir işe girmen gerekiyor. Sıkıntıdan kendine döndün. Bir şeyle ilgilensen kendinle uğraşacak zaman bulamazsın, diyor annesi. Şu halimle nasıl çalışırım? Böyle hastayken anne, beni hiç anlamıyorsun, diye ağlıyor Nil. Ertesi gün psikiyatriste gidiyorlar. Annesinin bir zamanlar hastanede yatarken tanıyıp sevdiği doktor bu. Çok zor, yalvar yakar randevu alabiliyor annesi. Kızım, görüyor musun? Herkesin bir psikiyatristi var artık. Gençlerin çoğu gidiyorlarmış. Ne güzel, diyor. Nil'i çok zor ikna ediyor sonunda. Peki, bu doktor da sana benim ölmek üzere olduğumu söyleyecek, rahatlayacaksın, diyor Nil. Tedavi sürdükçe Nil'in iyiye doğru gittiğini, makyaj yapmaya başlamasından ve alışverişe çıkmak istemesinden anlıyor Annis. Bir hafta geçsin de Nil yeni bir şeyler almak istemesin. Bu mümkün değildi hastalanana dek. Neyse, alışveriş etmek istediğine göre Nil iyileşiyor. Nil terk edilmekten korkuyor. Küçükken babasının onu hiç aramamış olması Nil'e bu duyguyu verebilir. Annesinin çok hoş, çok ilgi gören bir kadın olması da Nil'e bu duyguyu yaşatabilir. Nereye gitseler annesi büyük ilgi görüyor. Nil bir kenarda, terk edilmiş gibi annesine gösterilen ilginin bitmesini bekliyor. Şanssız aşk maceraları da var. Bunlar Nil'e terk edilmiş duygusu yaşatabilir. Nil'e yalnızlık, terk edilmiş duygusu verecek öyle çok şey var ki yaşamında. Aslında kim yalnız değildir? Herkes, herkes tarafından her an terk edilebilir. Bunu düşünerek yaşamak kadar acıklı bir şey olabilir mi? İnsanın kayıtsız şartsız sahip olduğu tek şey bedeni. Ölene dek bedeni onu hiç terk etmiyor. Aslında ölünce de terk etmiyor. Bu nedenle insan hayatında bir sorun çıkınca bedenine dönüyor. Bedeniyle ilgilenmeye başlıyor, bedeni için üzülüyor. Doktorla konuşmalarından bunları anlıyor Nil. O da herkes gibi terk edilmekten korkuyor. Ama o hastalanarak bu duyguyu kendi bedenine yöneltiyor. Terk edilmek herkesin başına gelebilir. İnsanı terk etmeyecek hiç kimse yoktur. Evet, herkes her şeyden vazgeçebilir. İnsanı bir tek kendisi terk etmez. Bir tek kendinden vazgeçemez insan. O yüzden insan kendine iyi bakmalıdır. Nil iyileşiyor. Nilüfer, Kaltak Kanço'yu merak ediyor. Tarık Bey'in şaşkınlığı nedeniyle sakin göründüğü o an ve o sakinlik nedeniyle Nilüfer'i sevindiren galibiyet duygusu uzun sürmedi. O güne kadar içine attığı, düşünmeye bile fırsat vermediği o sorular beynine çakıldı kaldı. Ben şimdi ne yapacağım, ne yapmalıyım? Böylesine mutsuz, böylesine sevgisiz, üstelik de aldatılmış bu adamla nasıl beraber olacağım? Beraber olmazsam ne yapabilirim? Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey beceremiyorum. Sadece yemek yapmasını, biraz da dikiş biliyorum. 5 kuruşum yok. Oyun parasını bile evin mutfak masrafından ayırıyorum. 3 çocukla ben. Nilüfer'in aklına bu sorular takıldı. Ama biliyor ki hiçbir şey yapmasına imkan yok. Hiçbir şey yapamaz bundan sonra. Hiçbir şey. O artık ömür boyu bu evde Tarık Bey'le yaşayacak. Gülperi de olsa yaşayacak, Ayperi de. Onun alnına bunlar yazılmış. Silecek gücü yok ve eğer yazılmışsa gerçekten silemez de zaten. Nefesi daralıyor, soluk alamıyor, bayılacak, ölecek gibi oluyor. Ama bir yandan da rahatladığını hissediyor. Tarık Bey evden çıkarken bana para bırak diyor kararlı bir sesle. Tarık Bey'i bırakıyor. Bugün Günseli'ye gideceğiz, bezik oynamak için diyor. Tarık Bey sadece geç kalma diyebiliyor. Tam 3 ayrı kumaş elbise aldı diktirmek için. Madam Kalyopi ile eve kapandılar. Bir haftada elbiseleri diktiler. Tarık Bey hiç sesini çıkarmadı. Nedir bu çula çapuda para harcıyorsunuz demedi. Bu arada Ali'ne bir de ayakkabı aldılar. Bir gece Nilüfer yemek bile yapmadı. Çaydan arta kalan keklerle bir kahvaltı sofrası hazırladı. Tarık Bey ben bunlarla nasıl rakı içerim demedi. Bir dilim beyaz peynirle rakısını kendi kendine içti masada. Nilüfer'in nefes darlıkları azalmıştı. Kendini daha özgür hissediyordu ve bu yeni durum onu rahatlatmıştı. Sevişmekten de kurtulmuştu bir süredir. Tarık Bey kavgadan bir hafta sonra elini Nilüfer'in kalçasına koymuş, geceliğini yukarı doğru sıyırmak istemişti. Hayır dedi Nilüfer ciddi bir kararlılıkla. Geri çekildi kocası. Sadece bundan kurtulmak bile yeterdi. Yeniden başlayana kadar çünkü pek uzun süre duramazdı Tarık Bey, Nilüfer'i başını dinleyecekti. Bir gün büyük kızın odasında oynarken birisiyle konuştuğunu duydu. Hızlı hızlı, heyecanla durmadan konuşuyordu. Yavaşça odanın kapısına gitti, eğildi, baktı. 6 yaşındaki kızı yatağın üzerine bağdaş kurmuş, ileri geri sallanarak konuşup duruyordu. Kaltak Kanço, Kaltak Kanço, seni cezalandıracağım. Neden gittiğin yerleri bana anlatmıyorsun? Ben sana her şeyi anlatıyorum. Sen benim en iyi dostumsun. Ne olur beni yalnız bırakma. Seninle yarın gideceğiz ve pastanede dondurma yiyeceğiz. Sen en güzel elbiselerini giyeceksin. Ben de o pembe elbisemi giyeceğim. Parmağıma yüzükler takacağım. Başıma da şapkamı. O uzak yerlerde neler gördün? Ben okula gitmeyeceğim biliyor musun? Bunu ilk defa sana söylüyorum. Uzak bir yere gidip orada çalışacağım. Ne yapmayı düşünüyorum biliyor musun? Şoför olacağım. Otobüsleri kullanıp onlarla her yere dolaşacağım. Belki de otobüsü kaçırırım ve seninle istediğimiz yerlere gideriz. Belki kardeşimi de alırız. O daha çok küçük ama olsun. Sen ona da iyi bakabilirsin. Bebeğimi ona verdim ben. Saçını yoldu. Ama ben hiç kızmadım. Biraz saçını çektim. O da ağladı. Ama olsun, bu bir cezaydı. O da bebeğin saçlarını yolmuştu. Hiç olmazsa ben onun saçlarını yolmadım. Küçük kız kapı gıcırdayınca annesini fark etti, sustu. Nilüfer gülerek baktı kızına. Oldukça şaşkın ve endişeliydi. Ama bunu belli etmedi. Ne yapıyorsun yavrum dedi. Kız hiç istifini bozmadı. Dünyanın en doğal şeyini yapıyormuşçasına. Kaltak Kanço ile konuşuyorum dedi. Kaltak Kanço da kim? Benim arkadaşım dedi küçük kız. Adı biraz garip değil mi? Kaltak ne demek biliyor musun? Biliyorum. O iyi bir adam ama. Kaltak Kanço adam mı? Evet, benim arkadaşım. Nilüfer ne söylemesi ne sorması gerektiğini bilemedi. Hani nerede bu adam diye sormalı mıydı acaba? Peki nerede bu Kaltak Kanço, ben göremiyorum dedi. Ben görüyorum dedi küçük kız. Elleriyle odayı işaret etti. Burada, orada, her yerde hep benimle dedi. Nilüfer perişan olmuştu. Acaba küçük kız deliriyor muydu? Bu bir akıl hastalığı olabilir miydi? Ne yapmalıydı şimdi? Kızını kucakladı. Bırak şimdi Kaltak Kanço'yu. Biraz benimle konuş hadi dedi. Seninle konuşamam dedi küçük kız. Kanço babamla kavga etmiyor. Seni de seviyor. Ben ne istersem yapıyor. Beni dinliyor. Bana çok güzel şeyler anlatıyor. Nilüfer kızını kaptığı gibi randevu bile almadan doktora götürdü. Doktor. Bu çok akıllı ve farklı bir çocuk. Okulda da yaratıcı ve enerjisini yöneltecek bir yol bulamamış. Biraz da yalnızlık hissediyor. Pek mutlu değil. Evde problemler olabilir. Belki de sevgi ve şefkat açlığı var. Bu mümkün mü acaba? Nilüfer'in üzüntüsü azaldı. Farklı ve zeki bir çocuğa sahip olmanın mutluluğuyla doktorun yanından ayrıldı. Sevgi ve şefkat açlığı mı? Yok canım, bu hiç mümkün değildi. Doktor nereden bilsin her şeyi diye düşündü. Kızına bir çikolata aldı ve bir çikolata oburu olan kızına. Hepsini yeme sakın. Birazını akşama sakla dedi. Nilgün aşkı düşünüyor. Defterim seni elime aldığımda ya yeni bir aşk başlamış ya da biri bitmiş oluyor. Hayatımdaki başka şeylerin, işimin, başarılarımın, yükselişimin, kızımın, ülkemin sorunlarının, dünyanın gidişatının, para durumumun, yeni arabamın hiç önemi yok mu? Asıl olan aşk mı defterim? Asıl olan aşk ki ona hayatın en önemli parçası gibi davranıyoruz. Belki de yalnızca kadınlar için asıl olan aşk ki biz erkekler gibi yaşamamızın iş, eğlence, arkadaş, spor gibi eşit parçalara bölemiyoruz.